Ayrım 28, sayfa 267. İkinci bir ihtilal yok. Hitler Almanya'yı çok kolay ele geçirmişti. Ancak 1933 yazında ele alınması gereken daha bir sürü problem vardı. Bunların başlıcalarından en aşağı beşi şunlardı. İkinci bir ihtilalin önlenmesi, SA ile ordu arasındaki tatsız ilişkilere son verilmesi, ülkenin ekonomik bataktan çıkarılması ve 6 milyon işsize iş bulunması. Cenevre Silahsızlanma Konferansı'nda Almanya için silahlanma eşitliği sağlanması ve Cumhuriyet'in son yıllarında başlamış olan Alman gizli silahlanmasının hızlandırılması, hasta olan Hindenburg'un ölmesi halinde yerine kimin geçeceğinin kararlaştırılması. İkinci ihtilal sözünü ortaya atan ve bu ihtilalin yapılması üzerinde direnen esaların şefi Röhm'dü. Kendisine Göbels'te katılmış ve 18 Nisan 1933 gününde şunu yazmıştı. Halk arasında herkes yapılması gereken ikinci bir ihtilalden söz ediyor. Birinci ihtilalin bitmediğini gösteriyor bu. Şimdi artık reaksiyon ile hesaplaşmanın zamanı geldi. İhtilal hiçbir yerde durmamalıdır. Naziler solu ortadan kaldırmışlardı ama sağ hala ayakta duruyordu. Büyük kapitalistlerle bankacılar, aristokrasi ve orduyu sımsıkı ellerinde tutan Junker derebeyleriyle Prusyalı generaller dimdik ayaktaydılar. Röhm ile Göbels ve Nazi hareketindeki öteki solcular onların da tasfiyesini istiyorlardı. Hücum taburlarındaki insan sayısını o sırada 2 milyona, ordudaki asker sayısının 20 misline çıkarmış olan Röhm şu uyarımı yaptı. Alman ihtilali önünde bulunan zaferlerden birini kazanmıştır. Alman ihtilalinin yoluna girmesinde büyük sorumluluk taşıyan SA ve SS'ler ihtilale yarı yolda ihanet edilmesine izin vermeyeceklerdir. Eğer milli ihtilalin çok uzadığına inanan budalalar varsa, demek ki gerçekten milli ihtilali bir son vermenin ve nasyonal sosyalist ihtilaline geçmenin zamanı gelmiştir. Biz savaşımıza devam edeceğiz. İster bizimle birlik olsunlar, ister olmasınlar. Ve eğer gerekirse onlara da karşı olarak. Biz Alman ihtilalinin hiçbir zaman bozulmayacak teminatıyız. Ve Ağustos'ta verdiği bir söyleve şu sözü ekledi. Bugün resmi görevlerde hala ihtilalin ruhu hakkında en ufak fikri olmayan insanlar vardır. Eğer onlar gerici fikirlerini uygulamaya kalkışacak olurlarsa hemen hepsini acımadan ortadan kaldıracağız. Ama Hitler hiç de öyle düşünmüyordu. Ona göre Nazilerin sosyalist paroloları sadece propaganda, sadece iktidara gelmesi için halkı kendi yanına çekmeye yarayan birer araçtı. Şimdi artık iktidarı gelmiş olduğu için bunlar onu hiç ilgilendirmiyordu. Gerek kendi durumunu ve gerekse ülkenin durumunu pekiştirmek için zamana ihtiyacı vardı. Hiç olmazsa o an için sağın, iş adamlarının, ordunun, cumhurbaşkanının tutulması gerekiyordu. Almanya'yı iflasa sürüklemek ve böylece rejimin varlığını tehlikeye atmak niyetinde değildi. İkinci bir ihtilal olmamalıydı. 1 Temmuz'da verdiği bir söylevde bu durumu SA ve SS liderlerine açıkça anlattı. O sırada Almanya'da gerekli olan şeyin düzen olduğunu söyledi. Mevcut düzeni bozmak için yapılacak her teşebbüsü, ikinci ihtilal denen ve bizi sadece anarşiye götürecek olan eğilimi nasıl merhametsizce ele alacaksam, onu da o kadar merhametsizce bastıracağım. 6 Temmuz'da Başbakanlık'ta toplanmış olan Nazi devlet valilerine de aynı uyarımı yaptı. İhtilal sürekli bir durum değildir ve ihtilalin bu duruma gelmesine izin verilmemelidir. Yatağından çıkmış olan ihtilal nehri emin gelişim yatağına yeniden sokulmalıdır. Bundan ötürü bir iş adamı eğer iyi bir iş adamıysa onu yerinden etmemeliyiz. Daha nasyonal sosyalist olmamış olsa bile ziyanı yok. Hele onun yerine geçecek nasyonal sosyalistin ticaret hakkında hiçbir bilgisi yoksa buna katlanmalıyız. Ticarette yetenek tek ölçü olmalıdır. Tarih bizim hakkımızdaki yargıyı yerinden ettiğimiz ya da hapse attığımız iktisatçıların sayısına göre değil, bizim iş bulmaktaki başarımıza göre verecektir. Program aptalca hareketlere ve her şeyi alt üst etmeye değil, düşüncelerimizi daha akıllıca ve dikkatlice kavramaya yarar. Siyasi iktidarımızın ekonomik temelini ne kadar başarıyla hazırlarsak, iktidarımız o kadar sağlam olur. Devlet valileri hiçbir parti örgütünün devletin yapacağı işleri yapmasına, insanları yerlerinden etmesine ve dairelere tayinler çıkarmasına göz yummamalıdırlar. Bütün bunlar Alman hükümetinin ve iş hayatında Alman Ekonomi Bakanlığı'nın yapacağı işlerdir. Nazi ihtilalinin ekonomik değil, siyasi bir ihtilal olduğu üzerine bundan daha iyi bir açıklama yapılamazdı. Hitler, söylediği sözleri doğrulamak için işveren birliklerini ele geçirmeye çalışan bir takım sol nazileri partiden attı. Krupp von Bohlen ile Fritz Thyssen'ın bu derneklerdeki liderliğini yeniden kurdu. Büyük genel mağazaların başlarına bela kesilen Orta Esnaf Savaş Birliği'ni dağıttı. Hugenberg'in yerine Dr. Karl Schmidt'i ekonomi bakanı yaptı. Schmidt, iş adamlarının en bağnazı ve Almanya'nın en büyük sigorta şirketi olan Allianz Sigorta Şirketi'nin müdürüydü. Schmidt, partilerinin programını ciddiye alacak kadar saf olan nasyonal sosyalistlerin planlarına çarçabuk son verdi. Nazilerin alt kademeleri, özellikle Hitler'in halk arasındaki desteğinin geniş bir kısmını teşkil eden SA hücum taburları büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Bunların çoğu işsiz güçsüz, aç insanlardı. İster istemez kapitalizme düşmandılar ve caddelerde kavgalar çıkararak yaptıkları ihtilal sırasında bir şeyler yağma edeceklerini, devlette ya da ticaret hayatında iyi işler bulacaklarını ummuşlardı. Şimdi artık ilkbaharın çılgınlıklarından sonra umutları suya düşmüştü. Parti üyesi olsun ya da olmasın, eski kapitalist çetesi yine yerinde duruyor ve işleri elinde tutuyordu. Ama bu gelişme SA'daki huzursuzluğun tek nedeni değildi. SA'ların durumu ve amacı konusunda Hitler'le Röhm arasındaki eski kavga yeniden ortaya çıkmıştı. Nazi hareketinin ilk günlerinden beri Hitler, hücum taburlarının askeri değil, siyasi bir güç olması üzerinde direnmişti. Bunlar, partinin sopa kuvvetiyle iktidara geçmesi için gereken fizik zoru, terörü sağlayacaklardı. Röhm'e göre ise SA'lar, Nazi ihtilalinin hem bel kemiği idi, hem de Fransız ihtilalinden sonra Fransa'daki muvazzaf ordular Napolyon için ne yaptılarsa, bunlar da Hitler için aynını yapacaklardır. Gelecekteki ihtilalci ordularının çekirdeği olacaklardı. Gerici Prusya generallerinin Röhm onları hor görüyor, onlara ihtiyar bunaklar diyordu. Silinip süpürülmesi, Alman sokaklarını kendisiyle birlikte fethetmiş olan sert adamlarının yöneteceği bir savaşçı gücün, bir halk ordusunun kurulması zamanı gelmişti. Hiçbir düşünce Hitler'e bu kadar aykırı gelemezdi. Ordudaki generallerin desteği ya da hiç olmazsa göz yummaları olmasaydı, iktidara gelemeyeceğini Röhm'den ve herhangi bir Nazi'den daha iyi biliyor, iktidarda kalabilmesinin hiç olmazsa bir süre için onların desteğine bağlı olduğunu anlıyordu. Çünkü istedikleri zaman kendisini atabilecekleri maddi kuvvet hala ellerindeydi. Hitler aynı zamanda 86 yaşındaki başkomutan Hindenburg'un öteki dünyaya göç edeceği böyle önemli bir zamanda ordunun kendisine şahsen bağlı olması gerektiğini de düşünüyordu. Ayrıca Nazi lideri düşündüğü sağlam, disiplinli orduyu kısa bir zamanda ancak askeri gelenekleri ve yetenekleri olan subaylardan yararlanarak kurabileceğinden emindi. SA başıbozuk kalabalığından başka bir şey değildi. Sokak çatışmalarına yarardı ama modern bir ordu olarak pek az değeri vardı. Bundan başka amaçları gerçekleşmişti ve usulca ortadan silinmesi gerekiyordu. Hitler'le Röhm'ün görüşlerinin uzlaşmasına imkan yoktu. Bu görüş ayrılığı 1933 yazından ertesi yılın 30 Haziran'ına kadar Nazi hareketinin bu iki eski ve yakın arkadaşı arasında Ernst Röhm, Hitler'in Du yani sen diye hitap ettiği tek insandı. Bir ölüm kalım savaş çatışması halinde sürüp gitti. Röhm 5 Kasım 33'te Berlin'de Sportpalast'ta 15 bin SA subayına verdiği bir söylevde hücum taburları arasındaki büyük kızgınlığı açığa vurdu. SA'lara artık lüzum kalmadığı sözü sık sık kulağımıza geliyor dedi ve durumun hiç de böyle olmadığını söyledi. Ama Hitler'in inadı tutmuştu. 19 Ağustos'ta Bad Godesberg'de SA'ların ordu ile ilişkileri tıpkı siyasi önderlerle ilişkilerine benzemelidir demişti. 23 Eylül'de Nürnberg'de daha da açık konuştu. Böyle bir günde ordumuzun oynadığı rolü özellikle unutmamalıyız. Çünkü ihtilal günlerimizde ordu bizimle birlik olmasaydı bugün burada olmayacağımızın hepimiz biliyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağımızı, onlarla eski şerefli ordu geleneğinin devamını gördüğümüzü ve ordunun ruhunu bütün kalbimizle ve bütün gücümüzle destekleyeceğimizi temin ederiz. Bu sözlerden bir süre önce Hitler silahlı kuvvetlere gizlice teminat vermiş ve yüksek subayların çoğunu kendinden yana çekmişti. 2 Şubat 1933'te yani başbakan olduktan 3 gün sonra da ordu başkomutanı General von Hammerstein'ın evinde yüksek rütbeli generaller ve amirallere 2 saatlik bir konuşma yapmıştı. Amiral Erich Raeder, Nazi başbakanının subaylarla yaptığı bu ilk toplantının nasıl bir hava içinde geçtiğini Nürnberg mahkemesinde anlattı. Hitler dedi, askeri seçkinler çevresinden silahlı kuvvetlerin bir iç savaşa karıştırılması korkusunu kaldırdı ve ordu ile donanmanın bundan böyle istedikleri gibi hızla silahlandırma görevlerine kendilerini verebileceklerini söyledi. Amiral Raeder yeni bir donanmanın kurulmasından kendisinin memnun kalmış olduğunu da kabul eder. 30 Ocak 1933'te Çarçabuk Savunma Bakanı olarak Hitler'in başbakanlığa gelişinin orduda yaratacağı sert tepkiyi önleyen General von Blomberg de yayımlanmamış hatıralarında Führer'in gelecek için büyük imkanlar taşıyan bir faaliyet alanı açtığını söyler. Hitler, askeri liderleri biraz daha heveslendirmek için daha 4 Nisan'da Alman Savunma Kurulu'nu kurmuştu. Kurulun görevi yeni ve gizli bir silahlanma programı hazırlamaktı. Başbakan 3 ay sonra 20 Temmuz'da yeni bir ordu kanunu çıkardı. Bu kanun, sivil mahkemelerin askeri şahısları yargılamalarını yasaklıyor, erlerin temsilci seçme hakkını kaldırıyor ve subaylara eski imtiyazlarını geri veriyordu. General ve amirallerin çoğu artık Nazi ihtilalini yeni ve daha elverişli bir açıdan görmeye başlamışlardı. Hitler, Röhm'ü yatıştırmak için onu partinin lider yardımcısı Rudolf Hess'le birlikte 1 Aralık'ta kabineye aldı ve 1934 yılbaşı günü SA şerefine tatlı ve dostça bir mektup yazdı. Ordunun sınırlarımız ötesindeki dünyaya karşı ulusu korumayı garanti etmesi gerektiğini tekrarladıktan sonra SA'ların görevleri nasyonal sosyalist ihtilalinin zaferini ve nasyonal sosyalist devletinin varlığını sağlamaktır. SA'lar başarılarını her şeyden önce Röhm'e borçludurlar diyordu. Mektup şöyle bitiyordu. Bundan ötürü nasyonal sosyalist ihtilal yılı geride kalırken sevgili arkadaşım Ernst Röhm, nasyonal sosyalist harekette ve Alman halkına yapmış olduğun unutulmaz hizmetler için sana teşekkür ederim. Senin gibi insanlara dostlarım ve kavga arkadaşlarım diyebildiğim için de talihime ne kadar şükrettiğimi sana temin etmeye kendimi zorunlu sayıyorum. Gerçek dostluk ve şükranlarımla Adolf Hitler. Röhm'e boyuna sen diye hitap eden Bu mektup Nazilerin en büyük günlük gazetesi Völkischer Beobachter'de 2 Ocak 1934'te yayımlandı. Mektup bir süre için SA'daki kırgınlığı giderir gibi oldu. SA ile ordu arasındaki rekabet ve sol Nazilerin ikinci bir ihtilal yaygaraları Noel ve Yeni Yıl tatillerinin neşeli havası içinde geçici olarak kesildi. Nazi dış politikasının başlangıçları. Hitler'in 1933'te Almanya'yı ne kadar kolaylıkla ele geçirdiğini ve nazileştirdiğini yorumlayan Oswald Spengler, bu zafer değil çünkü düşmanları yok der. Batı'nın Yıkılışı adlı eserin yazarı o yılın başında bu iktidara geçişin diye yazıyordu. Bu kadar gürültüyle her gün kutlanışını korkuyla seyrediyorum. Bunların gerçek ve keskin başarılar için saklanması daha iyi olur ve bu başarılar da ancak dış politikada olur. Başka yerde olmaz. Nazilerin kısa bir süre için taptıkları, çünkü her iki tarafta sonradan uyandı, filozof, tarihçi çok acele ediyordu. Hitler'in dünyayı ele geçirmeden önce Almanya'yı ele geçirmesi gerekti. Ama madem ki artık Almanya'daki muhalifleri tasfiye edilmişlerdi ya da kendi kendilerini tasfiye etmişlerdi, kendisini her zaman en çok ilgilendirmiş olan konuya, yani dış işlerine geçmek için daha fazla beklemedi. 1933 ilkbaharında Almanya'nın dünyadaki durumundan daha kötü bir durum olamazdı. 3. Alman İmparatorluğu diplomasi bakımından tecrit edilmiş ve askeri bakımdan gücünü yitirmişti. Bütün dünya Nazilerin aşırı hareketlerine, özellikle Yahudilere işkence edilmesine isyan ediyordu. Almanya'nın komşuları, özellikle Fransa ve Polonya, Almanya'ya düşmandılar. Ondan kuşkulanıyorlardı ve daha 1933'te Marşal Pilsudski, Danzig'de yapılan askeri bir Polonya gösterisinden sonra Almanya'ya karşı koruyucu bir savaş isteğini Fransa'ya belirtmişti. Mussolini bile ikinci bir faşist devletin ortaya çıkmasına sevindiğini bir takım pozlarla dışından söylemesine rağmen aslında Hitler'in iktidara gelişinden pek memnun değildi. İtalya'dan daha güçlü bir ülkenin başına gelen bir Führer, Duce'yi bir süre sonra gölgede bırakabilirdi. Kudurmuş bir Pan-German imparatorluğunun Avusturya ve Balkanlar üzerinde bir takım niyetleri olabilirdi. Oysa İtalyan diktatörü bu topraklar üzerinde isteklerini daha şimdiden açıklamıştı. Cumhuriyetçi Almanya'nın 1921'den beri tek dostu olan Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sından düşman olduğu açıktı. 3. Alman İmparatorluğu düşman bir dünyada gerçekten de yapayalnızdı. Bundan başka iyice silahlanmış olan komşularına göre ya silahsız ya da çok az silahlıydı. Bundan ötürü Nazi dış politikasının ilk strateji ve taktiklerini Almanya'nın zayıf ve tecrit edilmiş durumundan doğan katı gerçeklikler tayin ediyordu. Ama gariptir ki bu durum aynı zamanda Hitler'in kendi istediklerine olduğu kadar Alman halkının büyük çoğunluğunun isteklerine de uyan doğal amaçları sağlayacaktı. Bu amaçlar müeyyideleri kışkırtmadan Versay zincirlerini kırmak, savaş tehlikesine girmeden yeniden silahlanmaktı. Hitler ancak bu kısa vadeli iki amacına vardıktan sonradır ki amaçlarını ve yöntemlerini kavgamda açıkça ve ayrıntılarıyla anlattığı uzun vadeli diplomasisini izleyecek bir özgürlüğe ve askeri güce kavuşabilecekti. Yapılacak ilk iş elbette ki Almanya'nın düşmanlarını silahsızlanmadan ve barıştan söz ederek şaşırtmak ve ortak silahlı güçlerinin zayıf noktalarını bulmaktı. Hitler 17 Mayıs 1933'te Reichstag önünde ünlü barış söylevini verdi. Bu söylev hayatında verdiği en büyük söylevlerden biri, bir aldatıcı propaganda şaheseridir. Alman halkında büyük bir etki yaptığı gibi onları Hitler'in arkasında birleştirdi ve dış dünyada derin ve elverişli izlenimler yarattı. Bir gün önce Başkan Roosevelt Amerikan silahsızlanma ve barış konusundaki planlarına ana çizgilerini gösteren ve devletleri bütün saldırgan silahları, bombardıman uçaklarını, tankları ve yürüyen ağır topları yasaklamaya çağıran ve bütün dünyada yankılar uyandıran mesajını 44 devlet şefine göndermişti. Hitler başkanın çıkışını hemen yakaladı ve bundan elinden geldiğince yararlandı. Başkan Roosevelt'in yaptığı ve benim dün gece öğrendiğim teklif Alman hükümetinin en sıcak şükranlarını kazanmıştır. Alman hükümeti uluslararası buhranın önlenmesinde bu yöntemin kullanılmasına muvaffakat etmeye şimdiden hazırdır. Başkanın teklifi barışın sürdürülmesi için işbirliği yapmak isteyen herkese rahatlatıcı bir ışıktır. Almanya silahlı uluslar kendi saldırıcı silahlarını yok ettikleri takdirde bütün saldırıcı silahlardan vazgeçmeye hazırdır. Almanya aynı şeyi komşularının da yapması halinde bütün askeri kurumlarını dağıtmaya ve elinde kalan az sayıda silahlarını yok etmeye de hazırdır. Almanya herhangi bir ciddi saldırmazlık paktını imzalamaya razı olacaktır. Çünkü saldırıyı değil, yalnızca güvenliği sağlamayı düşünmektedir. Yumuşaklığıyla barış övgüsü, bütün tedirgin dünyada sevinç ve hayret uyandıran bu söylevde birçok şeyler daha vardı. Almanya savaş istemiyordu. Savaş sınırsız bir delilikti. Mevcut sosyal ve politik düzenin çökmesine sebep olabilirdi. Nazi Almanya'sının başka halkları Almanlaştırmaya niyeti yoktu. Herkes de Polonya ve Fransız ulusunun Almanlaştırılacağı inancını yaratan geçen yüzyıldan kalma zihniyet bize tamamıyla yabancıdır. Fransızlar, Polonyalılar ve öteki uluslar bizim komşularımızdır ve hiçbir tarihsel olay bu gerçeği değiştiremez. Yalnız bir tek yerde bir uyarma vardı. Almanya özellikle silahlanma konusunda kendisine öteki uluslarla eşit işlem yapılmasını istiyordu. Bu eşitlik sağlanmayacak olursa Almanya hem silahsızlanma konferansından hem de Milletler Cemiyeti'nden çekilmeyi tercih edecekti. Hitler'den umulmayan bu akıllı laflar karşısında Batı dünyasına yayılan büyük sevinç arasında bu uyarma unutulup gitti. Londra'da çıkan The Times gazetesi Hitler'in ortaya attığı eşitlik isteğinin reddedilemeyecek bir istek olduğunu kabul ediyordu. İşçi Partisi'nin resmi gazetesi Daily Herald, Hitler'in sözüne inanmak gerektiğini yazıyordu. Londra'da çıkan tutucu haftalık dergi Spectator, Hitler'in Roosevelt'in uzattığı eli sıktığı ve bu jestinin ıstırap çeken bir dünyada yeni bir umut ışığı olduğu sonucuna varıyordu. Resmi Alman haberler ajansı, Washington'daki Cumhurbaşkanı sekreterinin bu sözleri söylediğini bildiriyordu. Başkan tekliflerinin Hitler tarafından kabul edilmesinden ötürü memnundur. Kundakçı Nazi diktatörü birçoklarının umduğu gibi şiddetli tehditler savuracağı yerde tatlı bir yumuşaklık göstermiş ve bir ışık tutmuştu. Dünya büyülenmişti sanki. Reichstag'da hapse atılmamış ya da sürülmemiş olan sosyalist milletvekilleri bile aralarında hiçbir ihtilafa düşmeden Parlamentonun Hitler'in dış politika bildirisinin onayına oy birliğiyle katıldılar. Ama Hitler'in uyarması boşuna değildi. Müttefiklerin kendi silahlarını Almanya'nın seviyesine indirmek için 8 yıllık bir süre üzerinde direnecekleri Ekim'in başında anlaşıldı. Hitler 14 Ekim'de birdenbire Cenevre'de eşit hakları tanımadığı için Almanya'nın derhal silahsızlanma konferansından ve Milletler Cemiyeti'nden çekileceğini açıkladı. Aynı zamanda 3 teşebbüse daha geçti. Reichstag'ı dağıttı. Cenevre konferansından çekilme kararını milletin oyuna sunacağını ilan etti. Savunma Bakanı General von Blomberg'e Milletler Cemiyeti herhangi bir müeyyideye başvurduğu takdirde silahlı bir saldırıya karşı koymak üzere silahlı kuvvetlere gizli direktifler vermesini emretti. Bu acele hareket Hitler'in ilkbaharda vermiş olduğu uzlaşıcı söylemin boşluğunu hemen ortaya çıkardı. Hitler'in dış politikada oynadığı ilk açık kumardı bu. Nazi Almanyası'nın herhangi bir silahsızlanma anlaşmasını ve Versay'ı dinlemeden yeniden silahsızlanmaya karar verdiğini gösteriyordu. Göze alınmış bir tehlikeydi ve aynı zamanda ileride göze alınacak birçok tehlikenin de ilkiydi. Blomberg'in ordu ve donanmaya vermiş olduğu ve Nürnberg duruşmalarında ortaya çıkan gizli emirden anlaşıldığına göre Hitler müeyyidenin uygulanması ihtimali kadar bu tehditler uygulandığı takdirde Almanya'nın çok kötü bir duruma düşeceğini de düşünmüştü. Birkaç hafta önce 11 Mayıs'ta İngiliz Savaş Bakanı Lord Hailsham Almanya'nın yeniden silahlanma konusunda yapacağı herhangi bir teşebbüsün antlaşmayı ihlal sayılacağı ve antlaşmaya göre böyle bir hareketin müeyyide ile karşılanacağını söylemişti. Almanya'da bunun silahlı bir istila olacağı düşünülüyordu. Alman kuvvetlerine batıda Fransa'ya ve doğuda Polonya ile Çekoslovakya'ya karşı verilen kesin savunma haklarının mümkün olduğu kadar uzun bir süre tutulması emrediliyordu. Alman generallerinin hiç değilse Alman savunma hatlarının uzun bir süre tutulamayacağı konusunda hayale kapılmadıkları Blomberg'in verdiği emirlerden anlaşılmaktadır. Ve buhran Almanların 1936'da Ren'in silahsızlandırılmış olan sol kıyısını işgal etmelerine kadar devam ede gelen 3 yıllık buhranlar döneminin başlangıcıdır. Müttefikler bu ilk harekette Hitler silahsızlanma konferansından ve cemiyetten çekildiği için değil, Hitler'den en az 2 yıl önce başlamış olan Alman silahsızlanmasıyla Versay Antlaşması'nın silahsızlanma maddelerinin bozulmuş olduğunu ileri sürerek müeyyideye başvurabilirlerdi. Müttefiklerin bu sırada Almanya'yı kolayca dize getirecekleri ve böylece Nazi İmparatorluğu'na daha başlangıçta son verecekleri kesin bir gerçektir. Ama bir zamanların bu başıboş Avusturyalı serserisinin gösterdiği dehanın büyük kısmı Almanya içindeki düşmanları kadar Almanya dışındaki düşmanlarının da huylarını ve zayıf noktalarını çok iyi bilmesinden bunları kurnazca kullanmasından ileri geliyordu. 1939'a kadar birbirlerini hızla izleyen daha büyük buhranlarda olduğu gibi şimdi de zaferi kazanmış olan müttefik uluslar aralarında çok bölünmüş ve çok uyuşuk hale gelmiş oldukları ve Ren'in karşı kıyısında olup bitenlerin niteliğini ya da yönünü anlamayacak kadar kör bulundukları için hiçbir harekete geçmediler. Hitler'in hesapları eskiden olduğu gibi yine doğru çıkacak ve kendi halkı bakımından da düşündükleri gerçekleşecekti. Alman halkının plebisitte ne diyeceğini çok iyi biliyordu. Plebisit 12 Kasım 33 günü yapılacaktı. Aynı gün Reichstag içinde Nazilerin tek parti seçimi düzenlenmişti. O gün Almanların bir türlü unutamayacakları acı bir günün ertesiydi. Almanların yenilgisini tanıyan Ateşkes Antlaşması 11 Kasım 1918'de imzalanmıştı. Hitler 4 Kasım'da Breslau'da yapılan seçim toplantısında "O gün halkımızın tarihine bir kurtuluş günü olarak geçmelidir," dedi. Tarih şöyle yazmalıdır. Alman halkı 11 Kasım'da resmen namusunu yitirdi. 15 yıl sonra bir 12 Kasım geldi ve o zaman Alman halkı yeniden kendi namusunu kurtardı. Seçim arifesinde 11 Kasım günü yaşlı Hindenburg radyoda ulusa verdiği söylevde kendi eğilimini belirtti. "Yarın sağlam olan milli birliğinizi ve hükümetle dayanışma halinde olduğunuzu gösteriniz. Benimle ve Alman şansölyesiyle birlikte eşit haklar ve namuslu barış ilkesini destekleyiniz. Bizim yeniden kalkındığımızı, Tanrı'nın yardımıyla Alman birliğini koruyacağımızı bütün dünyaya gösteriniz." Kaybedilmiş bir savaşın sonuçlarına karşı yapılan 15 yıllık boş bir takım çabalardan ve bunların yarattığı üzüntüden sonra Alman halkı bu plebisite hemen hemen oy birliğiyle cevap verdi. Kayıtlı seçmenlerin %96'sı seçime katıldı. Katılanların %95'i Almanya'nın Cenevre'den çekilmesini onayladı. Reichstag seçimine tek liste halinde katılan, listede Hugenberg ile birkaç Nazi olmayan aday da vardı. Tek parti, Nazi Partisi, oyların %92'sini kazandı. Dachau toplama kampındaki 2242 kişiden 2154'ü bile oyları kendilerini hapse tıkmış olan hükümetten yana kullandılar. Gerçi birçok yerlerde oya katılmamak ya da ters oy kullanmak isteyenler korkutulmuştu. Birçok kimseye de oylarını rejime karşı kullananların kovuşturulacağı ya da cezalandırılacağı korkusu vardı. Ama bütün bunlara rağmen hiç olmazsa sayımı namuslu yapılan bu seçim Adolf Hitler için şaşırtıcı bir zafer oldu. Dış dünyaya meydan okuyuşunu Alman halkının çoğunluğu destekliyordu. Bunda hiç şüphe yoktu. Plebisit ve seçimden 3 gün sonra Hitler Polonya elçisi Józef Lipski'yi çağırdı. Konuşma sonunda yayımlanan ortak bildiri yalnız Alman halkını değil bütün dış dünyayı da şaşırttı. Gerek Polonya ve gerekse Alman hükümeti her iki ülkeyi ilgilendiren sorunları aralarında doğrudan doğruya yapacakları görüşmelerle çözmek ve Avrupa barışının pekiştirilmesi için aralarında kuracakları ilişkilerde kuvvete başvurmamak hususunda anlaşmışlardı. Almanlara göre Polonyalılar Fransızlardan daha kötü düşmanlardı. Almanlara göre Versay Barış Antlaşması'nı hazırlayanların işledikleri en büyük cinayet Doğu Prusya'nın Polonya koridoruyla Almanya'dan ayrılması, Danzig'in Almanya'dan alınması ve halkının çoğunluğunu Polonyalılar teşkil ettiği halde Polonya'nın bölünmesinden beri Alman toprakları sayılan Posen bölgesiyle Silezya'nın bir kısmının Polonyalılara verilmesi olmuştu. Polonyalıların aldıkları yerleri sürekli olarak ellerinde tutabileceklerine inanan hiçbir Alman devlet adamı yoktu. Stresemann bile batıda yapılan bir Locarno paktına ek olarak doğuda da aynı biçimde bir pakt yapılmasını düşünmek dahi istememişti. Reichswehr'in yaratıcısı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında izlenen dış politikanın yapıcısı General von Zeigt daha 1922'de hükümete şunu öğütlemişti. Polonya'nın varlığına tahammül edilemez. Polonya, Alman hayatının temel koşullarıyla uzlaştırılamaz. Polonya ortadan kalkmalıdır ve kalkacaktır. Ayrıca şu sözleri de eklemişti. Polonya'nın ortadan silinmesi Alman politikasının ana amaçlarından biri olmalıdır. Polonya'nın ortadan kalkmasıyla Versay Barışı'nın en güçlü dayanak noktalarından biri yani Fransız hakimiyeti yıkılmış olacaktır. Hitler ise Polonya'nın ortadan kaldırılmasından önce bu ülkenin Fransa ile olan ittifakını bozmak gerektiği kanısındaydı. Şimdi yapmış olduğu çıkışın gelecekte sağlayacağı yararlardan başka hemen getirebileceği şeyler de vardı. Polonya'ya karşı kuvvete başvurmayı taahhüt etmekle barış propagandasını güçlendirmiş ve Cenevre'deki toplantıların birdenbire ayrılması yüzünden gerek Batı ve gerekse Doğu Avrupa'dan çıkan bir takım şüpheleri yatıştırmış oluyordu. Polonyalıları doğrudan doğruya kendisiyle görüşmeye zorlamakla Milletler Cemiyeti'ni hiçe sayıyor ve böylece cemiyetin otoritesini zayıflatıyordu. Aynı zamanda Milletler Cemiyeti'ndeki ortaklaşa güvenlik fikrine bir darbe indirmiş ve Fransa'nın Doğu Avrupa'daki ittifaklarını yıkmış oluyordu. Polonya bu ittifaklar sisteminin en büyük kalesiydi. Polonyalılara karşı geleneksel olarak kin besleyen Alman halkı bu hareketi anlamayabilirdi ama Hitler'e göre diktatörlüklerin demokrasiler üzerindeki üstünlüklerinden biri de halkın tutmadığı ama sonunda önemli sonuçlar verecek olan politikaların içeride hiç gürültü patırtı çıkmadan geçici olarak ve rahatça izlenebilmesiydi. Hitler iktidara gelişinin ilk yıl dönümünde Reichstag önüne çıkmadan 4 gün önce 26 Ocak 1934 günü Almanya ile Polonya arasında 10 yıllık bir saldırmazlık paktı imzalandığını açıkladı. O günden sonra Mareşal Pilsudski'nin diktatörlüğü altında parlamenter demokrasinin son kalıntılarının da ortadan kalktığı Polonya, 1919'daki son kuruluşundan beri kendisini koruyan Fransa'dan gittikçe ayrıldı ve Nazi Almanyası'na yaklaşmaya başladı. Polonya böylece bu dostluk ve saldırmazlık anlaşması sona ermeden kendisini yok edecek yola girmiş oluyordu. Hitler 30 Ocak 1934 günü Reichstag karşısına geçtiği zaman arkasında Alman tarihinde bir eşi daha olmayan büyük bir başarı yılı bulunuyordu. 12 ay içinde Weimar Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmış, Cumhuriyet'in getirdiği demokrasinin yerine kendi diktatörlüğünü geçirmiş, kendisininkinden başka bütün siyasi partileri ortadan silmiş, ayrı ayrı devletlerin hükümetlerini ve parlamentolarını dağıtmış, Almanya'yı birleştirip federal bir devlet olmaktan çıkarmış, sendikaları kapatmış, ne kadar demokratik dernek varsa ortadan kaldırmış, Yahudileri kamu ve meslek hayatından uzaklaştırmış, söz ve basın özgürlüğüne son vermiş, hakimlerin bağımsızlığını kaldırmış, eski ve kültürlü bir halkın siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal hayatını Nazi yönetimine göre koordine etmişti. Bütün bu başarılarında ve Almanya'yı Cenevre'de uluslar topluluğundan ayıran ve Almanya'nın büyük devletler arasında eşit haklara sahip olmasını isteyen kesin dış politika çıkışlarında sonbaharda yapılan plebisitin ve seçimin gösterdiği gibi Alman çoğunluğunun desteğini sağlamıştı. Buna rağmen diktatörlüğün ikinci yılında Nazi ufuklarında yeni fırtına bulutları görünüyordu.